Çınaraltı.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Mikrofonların başından hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Şu anda radyonuz TGRT FM frekansında ve biz İstanbul stüdyolarından sizin karşınızdayız ve programımız Çınaraltı. Evlerinizde, iş yerlerinizde, otomobillerinizde veya herhangi bir yerde radyonuzun başındasınız ama bizim misafirimizsiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili dinleyiciler, Türk milleti, zaten milleti millet yapan unsur kültürü, Türk milleti de yoğun bir kültürü olan millet. Dünyada Türk adının sık sık geçtiği konular var. Türk deyince akla ne gelir? Öncelikle İstanbul gelir. Hemen herkes Türk deyince aklına, Türkiye dedi mi aklına İstanbul'u getiriyor. Dünyada İstanbul'u bilmeyen yok gibi bir şey. Nereden, kutuplardan Amerika'ya gidin, Asya'ya gidin, herkes az çok İstanbul'u duymuştur. Hem de İstanbul'un o esrarlı güzelliklerinden de haberdardır. Evet, insanların en çok meraklı olduğu şeyler yeme içme. Böyle olunca Türk deyince akla hemen yeme içme ile ilgili bazı şeyler geliyor. Onun başında efendim Türk lokumu geliyor, şiş kebap geliyor. Zaten birine sorarsanız turiste Türkiye deyince İstanbul, şiş kebap, Türk iş lokum diyorlar. Fakat kahveyi de yabana atmamak lazım. Türk adının sık sık geçtiği bir konuda kahve sevgili dinleyiciler. Evet, dünyada Türk kahvesinin adını ve ününü duymayan azdır sevgili dinleyiciler. Fakat gerçek tadını bilenlerin sayısının fazla olduğunu söylemek zordur. Kahve alışkanlığını Türklerden alan Avrupa ülkeleri sonradan kendi tarzlarını geliştirdiler. Ananevi Türk kahvesinin hazırlanışı, pişirilmesi, sunulması, araç gereçleri apayrı bir kültürdür. Evet sevgili dinleyiciler, kahvenin hani bazı şeyler için söylüyoruz ya insanlık tarihi kadar eskidir. Pek insanlık tarihi kadar eski olduğunu söyleyemeyeceğiz. Belki çok yiyecek böyle ama kahve öyle değil. Kahvenin doğuşu yakın bir geçmişe dayanıyor sevgili dinleyiciler. Ve meşhur türküde kahve Yemen'den gelir, bülbül çemenden gelir türküsünden de anlaşılacağı gibi kahvenin ana vatanı Yemen'dir. Hiç değilse bizim de içinde yaşadığımız Orta Doğu, Ön Asya havalisinde. Evet, kahve Yemen'den doğdu. Nasıl doğdu? Bununla ilgili pek çok rivayet var. Bu rivayetleri de pek çok kimse toplamış. Kültür tarihiyle ilgili eserlerde kahvenin nasıl ve ne zaman doğduğu etraflıca anlatılıyor. 16. asrın başlarında, yani 1500'lü yılların başlarında kahvenin doğuşu ve yayılışı sevgili dinleyiciler. Yemen'de biten bir ot bu kahve. Rivayete nazaran bir çoban bunu keşfetmiş. Koyunların bunu yediğini ve diri kaldığını, dinç kaldığını, güzel süt verdiğini, güzel et verdiğini görünce merak etmiş, bu otu bulmuş. Bunu tabii ki öylece yemiş. Kendisi de istifade etmiş. Daha sonra bunu daha kolay yenir hale getirmişler. Kaynatmışlar, çekmişler, kavurmuşlar. Evet, kahve ile ilgili pek çok efsaneden en çok bilineni budur. Kahveyi bir çoban bulmuştur. Dünyada neyi bir çobana bırakırlar? Kahveyi de çobana bırakmadılar sevgili dinleyiciler. böyle koyunların dinçleştiğini, semizleştiğini, çobanın da böyle çevikleştiğini görenler bunun sırrını araştırdılar ve kahve cevabını aldılar. İşte kahve o zamandan sonra yayıldı. Her derde devaydı. İnsanı dinç tutuyor, ayakta tutuyor, uyarıyor, efendim uykusunu açıyor. Bunun dışında pek çok mide hastalıklarına, solunum hastalıklarına iyi geliyor, hazım sağlıyor. Pek çok faydası var. Bu yavaş yavaş keşfedildi. Böyle olunca kahve birden yayılıverdi. Yemen, Arap Yarımadası, Mısır ve Hindistan'da. Kahve adı nereden geliyor? Kahve Arapça bir kelime. Ancak bunun da menşei var. Habeşistan'da Kaffa diye bir havali var, bir bölge var, bir belde var, Kaffa. Bu kahvenin esas yetiştiği yer orası. Oradan Yemen'e gelmiş, yayılması Yemen'de olmuş. Fakat kahveye adını da işte bu Habeşistan'ın Kaffa yöresi vermiş. Çok kimse belki kahvenin adını oradan geldiğini bilmez. Arapçalaşmış bu Kaffa kelimesi ve bütün dünyaya yayılmış. Kahvenin adı hemen her yerde aynıdır sevgili dinleyiciler. Kahvenin Habeşistan'da ve Yemen'de, özellikle Habeşistan'da en çok kullanılma şekli, kahvenin dövülüp toz haline getirilmesi, böylece bir nevi ezmesi yapılması, ondan sonra ekmeğin üzerine sürülüp yenmesi. Çokella gibi bir şekilde o zaman kullanılmış Habeşistan'da ve Habeşistan'ın hemen karşı komşusu olan Yemen'de. Kahve Habeşistan'da bulundu, Yemen'de ortaya çıktı ama bir anda sevgili dinleyiciler Hicaz'a, Hicaz'dan Mısır'a yayıldı. Buralar o zamanlar İslam medeniyetinin en cafcaflı olduğu, civcivli olduğu yerlerdi. Kahveye en çok kimler sarıldı biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Dervişler. Dervişin işi zikirdir, fikirdir, ibadettir. Onun için de dinç durması, uykusuz kalması lazımdır. Dervişler kahvenin bu hususiyetini keşfettiler. Bol bol kahve içtiler, içemeyen kahve çekirdeği yuttu ve hakikaten maksatlarına nail oldular. Böylece tekkelere girdi. Kahvenin ilk giriş yeri tekkelerdir. Ancak sevgili dinleyiciler, her yeni şeye muzır gözüyle bakıp karşı çıkanlar olmuştur. Mısır, daha o zamanlar Memlüklüler hakim, daha Osmanlı hakimiyeti kurulmamış. Hicaz da Mısır'a bağlı. Mısır'da bu kahvenin yayılması Mısırlı idarecilerin pek hoşuna gitmemiş. Bir kere yeni bir şey, her yeni şeye karşı biraz evvel de söylediğim gibi insanlarda bir aksülemel, bir reaksiyon, bir tepki vardır. İkincisi, kahvenin uyuşturucu olduğu veya kömürleştirilmiş, tafahhum etmiş bir nesne olduğu ve bunun bu bakımdan dine uygun olmayacağı söylenmiş. Esas sebep sevgili dinleyiciler, kahvenin daha ziyade muhabbete ve sohbete vesile olması ve insanları bir araya toplaması. İnsanlar bir araya toplandığı zaman şimdi nasıl dünyayı kurtarıyorlarsa o zaman da dünyayı kurtarıyorlardı. Bu da Mısırlı idarecilerin pek hoşuna gitmedi. O zamanlar Mısır'daki devlet adamlarının önde gelenlerinden zannediyorum Kahire Belediye Başkanı veya valisi hüviyetinde bir zat Hayır Bay Memlük Bey'i kahveyi yasak ediyor. Kahve zaten lezzetli bir şey. Bir de yasaklandı mı her yasaklanan şeyin lezzeti artar malum. Kahvenin önlem yayılmasına bir türlü mani olamıyor bu yasak. Zaten hükümet yasağı dedin 3 gün sürer demişler. 3 gün millet belki korkudan kahve içmedi ama ondan sonra kahveye daha bir 4 elle sarıldı. Ne yapsın Orta Doğu'da çekmedikleri sıkıntı, eziyet yok. Kahve içerek bu dertlerini unutuyorlar ve mukavemet hasıl ediyorlardı. Kahve her yerde baş tacı edildi. Tekkelerde, medreselerde, insanların sosyal hayatını geçirdiği yerlerde kahve birden yayılıverdi. Neredeyse camilerde bile içilir oldu. Evet, Mısırlı Hayır Bay ne kadar uğraştıysa sevgili dinleyiciler, kahveye mani olamadı. Kahve Yemen'de, arkasından Hicaz'da ve arkasından Mısır'da olanca gücüyle yayıldı. Mısır Suriye'ye de yakın, Suriye'de Bağdat'a yakın, Suriye ve Bağdat'a da kahve yayıldı. Bu yeni buluş İslam dünyasında büyük bir rağbetle herkesin dört elle sarıldığı bir içecek oldu. Şimdiki gibi de fazla öyle içeceklerin, meyve sularının, kolaların efendim bulunmadığı bir devri düşünün. Kahve hem de gayet lezzetli, kokusu burcu burcu, reklamlarda var ya, adam kahveyi pişiriyor, pervanenin önüne koyuyor, pervane kahvenin kokusunu alıyor götürüyor, bir cinsi latife, cinsi latif kahvenin kokusunu takip ediyor, adam avını ele geçiriyor kahve sayesinde. O zaman da kahve böyle herkesi avlayıverdi. Evet sevgili dinleyiciler, Çınaraltı programımız devam ediyor. Kahve macerasına biz de devam ediyoruz. Şimdi kahve, o zamanlar İslam dünyasının en gözde yerleri olan Yemen'de, Mısır'da, Şam'da, Hicaz'da bu kadar yaygınlaşır da İstanbul bundan geri kalır mı? Bu da o zamanın modasıydı. Anında İstanbul'a yayıldı. Kahvenin macerasını neredeyse böyle resmi kayıt tutulmuş gibi günü gününe takip edebiliyoruz sevgili dinleyiciler. Meşhur bir tarihçi var, müverrih Peçevi İbrahim Efendi. Bu Peçevi İbrahim Efendi zamanında olan bitenleri tarih kitabına yazmış. Onun birinci cildinde kahvenin İstanbul'a gelişini, nasıl geldiğini anlatıyor. 1554 yılında gelmiş sevgili dinleyiciler. Kanuni Sultan Süleyman zamanında. Bu 1554 yılında Halep'ten Hakem isminde bir adam gelmiş. Bir de Şam'dan Şems adında birisi gelmiş. Bugünkü Tahtakale'de, İstanbul'da birer dükkan açmışlar. Burada kahvecilik yapmaya başlamışlar. İşte bundan sonra bu yeni açılan yerlere, kahvehanelere yavaş yavaş keyif ehli, katipler, şairler, devrin ileri gelenleri toplanmışlar. Kimisi tavla satranç oynamış, kimisi kitap divan okumuşlar. Tabii bu yeni çıkan bir nesne içilmiş burada, kahve içilmiş, kahve ikram etmişler. Ayrıca toplantılar tertiplenmiş ve İstanbul'a gelişi bu. Ondan sonra İstanbul'daki macerası başlıyor kahvenin. Hem de ne macera? Bir başka rivayet de var kahve ile ilgili. O da Kanuni Sultan Süleyman'ın valilerinden, kumandanlarından Özdemir Paşa var. Özdemiroğlu Osman Paşa, o da onun oğlu malum, Gürcistan Fatihidir. İşte bu Özdemir Paşa vaktiyle Habeşistan valiliği yapmıştı. Habeşistan o zaman efendim Osmanlı Devleti'nin bir parçasıydı. İşte diyor ki tarihçiler, İstanbul'a kahveyi bu Özdemir Paşa ilk defa getirmiştir. Her neyse, ister Özdemir Paşa getirsin, ister Hakem ile Şems getirsin, kahvenin ülkemize gelişi Kanuni Sultan Süleyman zamanında olmuş. 1554 yılında şu halde kahveyi biz 450 senedir içmekteyiz. İşte tabii biraz evvel dedim ya, kahve yeni çıkan bir şey, çok kimsenin alakasını çekiyor müsbet veya menfi olarak. Bu Tahtakale'de, Tahtal Kale, aslında kalenin tahtadan olanı olmaz. Vurursun bir ateş yanar gider. Tahtakale olur mu? Tahtal Kale, kalenin altı demek. Taht alt demek. Tahtal Kale, kalenin altı, ama söylene söylene olmuş Tahtakale. İstanbul'da var, Bursa'da var. İşte burada açılan ilk kahvehane esas dikkati çekmiş. Yalnız halkın değil, müderrislerin, kadıların, böyle entelektüel okumuş yazmış kesimin de ilgisini çekmiş. Tabii daha önce de söyledim, ne olduğu tam bilinemiyor bu yeni madde. Bir uyuşturucu, bir muhadderat muamelesi görmüş. Bir de tabii malum uyuşturucuya karşı dinlerin bakış açısı bellidir. Bir de tabii İslam dininde fahım mertebesinde, yani kömür derecesinde pişmiş bir şey yenmez. Yanmış bir şeyin yenmesi dinen mahzurlu. İşte bu sebeple bazı din adamları tabii kahvenin tam manası ve keyfiyeti de bilinmediği için kahveyi pek sıcak bakmamışlar. Ayrıca hükümet bu kahvehanelerde bu işsiz güçsüz takımının, berduş takımının toplanarak o asayişi bozacağından ve bu kahvelerin ileride fitne fesat ocağı olacağından korkarak buna mani olunmasını istemiş. Hükümet yasaklayınca bir şeyi, onun kullanılması dinen de mahsurlu oluyor. Böyle bir yorum getiren de var. Netice itibariyle kahvenin gelişi çok büyük alaka görmüş ama çok da reaksiyon almış. Hatta bir rivayete göre bu devirde İstanbul'a kahve taşıyan gemiler dipleri denilerek batırılmış. Ama tabii her şeye rağmen kahvenin sevilip yaygınlaşması önlenememiş Mısır'da olduğu gibi. Sultan 3. Murat zamanındaki Sultan 3. Murat, Kanuni Sultan Süleyman'ın yani kahvenin zamanında geldiği padişahın torunudur. Bu zamanda İstanbul'da kahvehane sayısı 600'ü geçmişti. 600 tane kahvehane olunca siz içilen kahveyi de buna kıyas edin. Her yeni şey lezzetli olur. Küllü cedidin lezizün demişler. Ancak dost bundan müstesnadır. Dostun eskisi makbuldür demişler. Bu yeni şey herkes tarafından makbul tutuldu. Üstüne üstlük bu yeni şeyin rağbetle içildiği kahvehaneler de manzaralı yerlere köşk şeklinde inşa edilir oldu. Çoğu kez verandaları olurdu. İçinde yaşmaklı bir kahve ocağı vardı. Çepeçevre kerevetler olurdu. Hatta bazen orta yerde bir de havuz yer alırdı. Buralarda sadece kahve değil, nargile ve çubuk servisi de yapılırdı. Eski kahvehaneler edebiyat, musiki faaliyetleri için de bir kulüp vasfında merkezlerdi. İşte bu cihetleriyle Fransız kahvelerinin de kafelerinin de atası sayılırlar. Şimdi böyle bir yer düşünün. Bir de kahve ehli keyfi kim tutar? Elbette ki buralara dolarlar. Daha 40-50 yıl geçmeden 600'ü bulur sayısı. Evet sevgili dinleyiciler, kahve Osmanlı ülkesinde yayıldı ve çok sevildi. Türkler bunun edebiyatını bile yaptılar. Ama tabii dünyanın her yerine de yayıldı. Kahve Yemen'den çıktı. Daha doğrusu oradan da önce Habeşistan'da onu ilk keşfedenler bu ülkedeki manastırda yaşayan papazlardı. Ama esas bulunuşu, keşfedilişi, İslam dünyasına girişi Yemen'de oldu. Ve adını Habeşistan'daki Kaffa bölgesinden aldı kahve. Ama kahve Avrupa'ya yayılmasını Türklere borçludur sevgili dinleyiciler. Malum 1683 yılında Viyana kuşatmasından geri çekilen ordumuz ağırlık saydığı birçok yükü, bu arada kahveyi de, Avrupa'da bırakmıştı. Avusturya'dan Fransa'ya, oradan da bütün Avrupa'ya ve bütün dünyaya kahve yayıldı. Onun için dünya kahveyi biraz da Türklere borçludur. Türkler kahvenin bütün dünyaya yayılmasına vesile olmuştur. Yoğurt için söylenenler kahve için de söylenir. Öyle demiş ya bir Alman. Türklerin hiçbir katkısı olmasa medeniyete yoğurdu keşfetmeleri demiş. Onlar için büyük bir buluştur, büyük bir keşiftir. Kahveyi sevene ve çok içene tiryaki deniyor. Tiryak malum uyuşturucu bir ottur. Oradan yani tiryaka bağımlı, bağımlılık da yapıyor belki de. Tabii bizim bahsettiğimiz gerçek tiryakilik. Tarih boyu pek çok meşhur efendim tarihi şahıslar gerçek birer kahve tiryakisiydi. Bunların tek tek adlarını sıralasak buna ne vaktimiz ne imkanımız müsait. Ancak biz sizlere bu arada çok tanınmış tiryakilerden, dünyaca tanınmış tiryakilerden, tarihi şahsiyetlerden ve onların kahve ile ilgili sözlerinden, hatıralarından bahsedelim. İşte Napolyon, meşhur besteci Bach, romancı Balzac, filozof Kant ve düşünür Voltaire. Bunların her birisi tiryakilikleri efendim tarihe geçmiş kahve hastalarıdır. Meşhur filozof Alman filozof Immanuel Kant kahveye özellikle yaşlı iken ileri yaşlarda çok düşmüştü sevgili dinleyiciler. Öylesine hoşlanmış, öylesine tiryakisi olmuştu ki günde 20 fincan kahve içerdi, bana mısın demezdi. Onun kahveye düşkünlüğünü kanıtlayan bir de anekdot anlatıyorlar. Diyorlar ki hayatının son yılının başında Kant yemekten hemen sonra bir fincan kahve içmeyi adet edinmişti. Ama bazen konuşmaya dalardı, kahveyi unuturdu. Ama kısa bir süre için unuturdu. Sonra hatırlar ve ileri yaşın yol açtığı hırçınlıkla kahvenin derhal getirilmesini isterdi. Allah'tan ki hizmetkarları kahvenin hazırlıklarını daima önceden yaparlardı. Kahvenin çekirdekleri öğütülmüş olurdu, suyu kaynar durumda olurdu. Kahve istenir istenmez uşak hemen kahveyi suya katıp kaynatmaya başlar, bundan iktifa ederdi. Ancak kahve kaynayana kadar geçecek kısacık süre bile Kant'a fazla gelirdi. Çok şükür ki der, öbür dünyada kahve ve dolayısıyla kahve pişmesini beklemek yok. Bundan dolayı çok rahatım, öteki dünyaya hasretim dermiş. Meşhur Fransız yazarı var, romancı Honoré de Balzac. Balzac bunun başlıca dayanağı kahveydi sevgili dinleyiciler. Balzac akşam 6'ya doğru yatağına girerdi, 12'ye kadar uyurdu. Ondan sonra kalkardı ve hiç durmadan kahve içerdi ve 12 saat aralıksız yazardı. Kahveye bayılırım derdi. Kahve derdi midenize dökülür dökülmez hemen harekat başlar derdi. Fikirler Napolyon'un büyük ordusunun harp meydanındaki birlikleri gibi harekete geçerler. Harp ola gelir. Hatırlanan şeyler de bu arada dört nala gelir. Benzetmelerin, tasvirlerin hafif süvari birliği yetişir. Mantığın topları bombardımana girişir. Esprinin, nüktenin okları hedefi bulur. Bu arada kağıtta mürekkeple dolar diye yazmıştır. Yine Balzac, kahve mideme indi mi içimi bir sıcaklık sarıyor, beynim karıncalaşıyor ve yazmak için önüne geçilmez bir arzu duyuyorum kendimde. Parmaklarım kalemimi sanki kanatlandırıyor derdi. Meşhur Alman besteci var sevgili dinleyiciler. 17. asır barok müziğin önde gelen temsilcilerinden Johann Sebastian Bach. Bach olarak herkes hemen hemen tanır. Bu Bach'ın pek çok eseri var. Brandenburg konçertoları var. Efendim bunda Badinerileri çok meşhur malum. Toccato ve Fügü var. Aryası var. Bunun çok meşhur eserlerinden birisi de Kofe Kantata'dır. Kahve kantatı, kahve şarkısı. Bu kahve şarkısının konusu sert bir babanın genç kızının kahve tiryakiliğini frenlemeye çalışması hakkındadır. Bir perdelik komik bir operadır bu kahve kantatı. Bu kahve kantatında bu kızın adı Betty, tek perdelik bir komik opera. Ah sevgili babacığım diyor. Sakın kızmayın bana. Günde 3 fincan kahve içmezsem sütten kesilmiş keçilere dönüyorum. Meşhur Fransız İmparatoru, efendim Korsika asıllı Fransız İmparatoru Napolyon Bonaparte da kahve tiryakisiydi. Kahve bol ve koyu olacak, beni uyandırır, güçlendirir, bana sıcaklık, fevkalade bir güç ve zevkli bir acı verir derdi. Acı neden verir? Tabii ülseri vardı çünkü Napolyon Bonaparte'ın malum resimlerinden hatırlayın sağ eli devamlı midesinin üzerindedir. Onu millet kendisine bir haşmet vermek için, poz vermek için yaptığını zanneder. Hayır, Napolyon genç yaşından itibaren ülser hastasıydı ve o resimlerin yapılması için poz verirken de muhtemelen ülser ağrıları tutmuştu. Onun için midesini tutardı. Fakat buna rağmen kahveden vazgeçmezdi. Duygusuz kalmaktansa acı çekmeyi tercih ederim derdi. Çünkü kahveden başka aklımı başıma devşirtecek bir şey tanımıyorum derdi. Napolyon devri diplomatlarından Fransız diplomatı Talleyrand var. Talleyrand ideal kahveyi şöyle tasvir ediyor. Şeytan kadar kara, cehennem kadar sıcak, melek kadar saf ve aşk kadar tatlı. Fransız düşünürü Voltaire, ileri yaşlarında bile günde 50 fincan kahve içerdi sevgili dinleyiciler. Meşhur filozofa kahvenin yavaş yavaş tesirini gösteren bir zehir olduğunu söyleyenlere o bir cevapla onları susturmuştur. Öyle olmalı. Zira onu 65 yıldır içmeme rağmen hala ölmedim demiş. Sonra da eklemiş. İnsan kahveden değil felsefeden ölür, ölürse demiş. Çınaraltı programı burada sona eriyor sevgili dinleyiciler. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmayı umuyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.